Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Birbirimizi böyle sana da merhaba diye selamlamamız bazı izleyicilerimizi şey yapmış. Ya, kulağımı tırmaladı diyor. Yani böyle sanki sana da merhaba der gibi.
Evet.
Bugünkü bölümümüzde tam nasıl konuşalım, nasıl anlaşalım? Çünkü geçen bölümde nasıl dinleyelim, nasıl konuşalım, nasıl anlaşalımdı. Ama bir yorumcu demiş ki bir takipçimiz haklı olarak doğru yerine bir tespitte bu daha çok nasıl dinlemeli bölümü olmuş. Bir de nasıl konuşmalı bölümü isteriz demiş. O yüzden buradayız. Bugün bunu konuşacağız.
Evet.
Nasıl başlayalım? Nasıl konuşmalı?
Nasıl konuşmalı? Konuşmak tabii neyi konuştuğumuza göre, hangi içerikte konuştuğumuz, kimle konuştuğumuz, günlük sohbeti yürütmek herhalde pek çoğumuz için kolay ama parantez bazılarımız için havadan sudan konuşmak zor. Benim için biraz mesela havadan sudan konuşmak zordur. Onun için çalışmam gerekiyor falan.
Biliyorum.
Hani biliyorsun evet. Yani boş gibi gelir. Yani ne konuşuyoruz ki şimdi gibi gelir. Ama bu
Hem
havadan
kendin konuşmuyorsun, konuşana da tahammülün
tabii.
olmuyor
Doluymuş için.
bu programı yaptıysak bir sebebi
Sana da
var.
merhaba Serdar. Sana da.
Aleyküm
Dahi
selam.
anlamında.
Sen niye parantez açtın anlamadım ben. Hani o bir
Hani şey dedim, günlük sohbeti yapmak pek çok kişi için kolaydırdan ama herkes için kolay değildir yani.
kolay
Bazen
değil.
havadan sudan konuşmak bazılarımız için zordur. Ben gerçekten onun için böyle zihinsel antrenman yapmıştım geçmişte.
Nasıl yapıyorsun antrenmanı?
Konu başlıkları belirlemiştim.
Nasıl?
Ne konuşulabilir yani?
Bir şey yapsana,
Yani
hatırlıyor
mesela
musun?
çocuklarla ilgili konuşuyorsun. Çocukların sıkıntıları söylenmelere gidiyor bir de oralar. Yani ne konuşulur falan. O zaman hani ilgilendiğin şeylerden bahsetmek.
Kalıp cümleler, sorular mı bunlar?
Hayır, konu başlıkları.
Konu başlıyor.
İzlediğin bir film, dinlediğin müzik, katıldığın bir toplantı.
Bir ortama girdiğinde oradan bir kapı mı açıyorsun?
Ortam değil de kişi bireysel ilişkilerde yani. Ya yani ortam için zor olur, komik de olur ortamda. Çünkü bağlam seni neye götürürse oradan sohbet orada ediyorum ya o sohbet eğlenceli, kakara kikiri bir şey tamam da. Böyle havadan sudan konuşmak.
Peki.
Beni anlayanlar oldu. Sen anlayamadın çok.
Evet. Ben evet konuşmayla ilgili sıkıntım yok benim.
Yok, evet.
Benimki dinlemeyle ilgili.
Evet, onu geçen hafta konuşmuş duruyor.
Bence nasıl konuşmalı sorusunun cevabına benim ilk aklıma gelen şey oldu ya. Tatlı tatlı konuşmalı. Kalpten konuşmalı, böyle yürekten konuşmalı, doğal konuşmalı, rahat konuşmalı. Ağzımızı yaymadan konuşmalı. Böyle de merhabalar Zeynep'ciğim. Haftada bir suşi yemeden kendime gelemiyorum. Dememeli bence yani. Hani bir de diğerini gözeterek konuşmalı. Genel olarak benim aklıma gelen çerçeveler bunlar. Eğlenerek konuşmalı. Biraz merak eden tarafımızla konuşmalı. Biraz çocuksu tarafımızla konuşmalı. Bunu nasıl yapıyorsun? Gömleğin ne güzelmiş. Güle güle giy demeli. Diğerinin gönlünü hoş ederek konuşmalı. Böyle hani bir çerçevelendirdim ben bölüme girerken.
Bütün bunların hepsini de yapıyorsun sen.
Gerçekten mi?
Evet.
Çok bazen şey de yapıyorum ama bunların dışında böyle paldır küldürdü, o
O gıcık
çocuksudur.
olduğun zamanlar hani o moddayken o
Yok,
gıcık,
yok,
öfkeli.
yok. Sağ ol, beni gözetiyorsun ama bazen böyle öfkem, gıcıklığım hiçbir şeyim yok ama böyle damdan düşer gibi diğerlerinde bir, Allah Allah ya bu adam hani iyi program yapıyor psikolojik danışman. Söylememesi beklenir gibi bir durumum oluyor sonra
Hamola şov olur.
hamburger olup onu bir toparlamaya çalışıyorum ya. Ama şeyim hep aynıdır böyle çocukluğumdan böyle. İyi kalpli bir çocuk olduğum biraz belki bazı durumlarda aksi denebilir ama iyi kalpli bir çocuk olduğum hissedilir karşı tarafta yani. Ya, öyle umuyorum tabii.
Evet. Öyle. O tatlılık enerji değil mi? Orada bir enerji var aslında konuşma enerjisi.
Evet.
Hani biraz konuşmayı fazla ciddiye alıyor olabiliriz. Ya da meseleleri ciddiye aldığımız için konuşmalarımızın içeriği de çok ciddi olabiliyor yani. Hani orada böyle bir esnek akış için biraz
Konuşma
mizaha
eylemini mi, içeriği mi?
yani konuşurken ki içeriği tabii.
Ha.
Her konuştuğumuz şeyi. Fazla ciddiye aldığımızda konuşma süreci akışta böyle bir esneklik olmuş olmuyor.
Zeynep, benim gözlediğim kendiyle iç konuşmaları huzurlu olan, eğlenceli olan, sakin olan, kibar olan birileri diğerleriyle de çok tatlı konuşuyor. Hani bu küçük konuşmalardan bahsetmiyorum, bir sosyal beceri gibi olan da bir sohbet esnasında. Kendiyle alay etmeyi biliyor, kendine dışarıdan bakabilme becerisi var. Sadeleştiriyor, basitleştiriyor, merak ediyor, sana soru soruyor. Bir şaşırdığına dair tepkiler var. Aa, öyle mi ya diyor. Böyle hani bir spontan tepkileri var. Ama bu biraz kendi içinde huzur istiyor. Kendiyle barışık olmayı gerektiriyor. Bu olmadığında ya havadan sudan, teknik konulardan, belediyeden, ruhsattan, kitaptan, defterden konuşuyor kendi uzmanlık alanında. Ya da şey yapmıyor. Yani ne bileyim, bu tür diyaloglardan uzak duruyor yani. Çünkü bilmiyor bence öyle bir konuşmayı.
Evet, bilmiyor. Merak da etmiyor.
Merak da etmiyor.
Soru sormuyor. En çok şaşırtan şey bir oluyor
Merak
beni.
edilmemek mi?
Merak edilmemek, evet.
Ben
Nasıl etmiyor yani?
bunu senden duydum ben. Merak edilmemek ya da diğerinin merak etmiyor oluşunu
Çünkü çok
diyalogda.
dikkatimi çeken bir şey.
Neden? Niye bu kadar
Ya
hassassın
ilk
buna?
dikkatimi iyi dinlediğim için bence. İyi dinliyorum ama tamam bacım dinledim. Sen sor, ben söyleyeyim.
Sen tatlı
Ben
bir şey söyle.
söyleyeyim, sen sonra karşılık ver falan gibi. Biraz böyle hem iyi dinlediğim için hem merakım, hani diğerine yönelik öyle bir merakla dinlediğim için sorular da soruyorum.
Ama karşılık gelmeyince
ama hani gelmediği hissediliyor. Hani soru
sohbet
bekliyor
asılı kalıyor
değilim
havada,
de
değil mi?
böyle kalıyor, evet hani. Sen sorarsan ilerliyor. Söyleyecekleri var. Gayet de neşeli ve coşkulu anlatabiliyor ama sonra merak etmiyor. Bir böyle fark etmiştim. Hani yıllar evvelinden bir kişi için sana söylediğimi ben de hatırlıyorum şimdi, 15 sene önce. Ve şimdi de hani bir sürü bir şeyler de yapıyoruz yani. Şimdiki süreçte de bizimle ilgili sorulabilecek çok şey var. Ama o sorular gelmeyebiliyor
Gücüne
yani.
mi gidiyor, üzülüyor musun?
Hayır, gücüme gitmiyor, şaşırıyorum.
Şaşırıyorsun.
Evet.
Bence bu insanların, az önce söylediğim yerden devam ederim, biraz kendiyle ilişkili. Kendilerine dair merakları da yok aslında yani. Pek çok insanın böyle kendine bakmayı, kendine merak etmeyi bilmeyince kişisel yaşantı üzerinden bir diyaloğun nasıl kurulacağını bilmiyor. Biz de karı koca olarak genel olarak kişisel yaşantılar üzerinden sohbetlerimizi kuruyoruz. Bizim yaşadığımız bir şey, diğerinin yaşadığı bizim merak ettiğimiz bir şey. Bu olmayınca bize biraz uzak ve mekanik geliyor. Aslında öyle
Evet.
de bir yapı var aslında.
Evet.
Onlar da kendi aralarında konuşuyorlar. Hani insan kendiyle nasıl konuşuyorsa, mekanik de olabilir, sıcak da olabilir, eğlenceli de olabilir, komik de olabilir, sıcak da olabilir, uzak da olabilir. Diğeriyle de öyle konuşuyor. Zaten kendi kalbinle yaptığın konuşmayın tarzı diğerinde de benzeşiyorsa, onunla da zaten dost oluyorsun, ahbap oluyorsun.
Oluyorsun. Evet.
Değil mi?
Evet.
Nasıl konuşmalı peki sence? Benim söylediğim çerçeveleri ek olarak sen ne eklersin?
Yani çok böyle parantezler açmadan konuşmalı. Hani çünkü o zaman çok karmaşık bir hale geliyor. Hani bir şey söylemek ve anlatmak istiyorsak özellikle. Hani günlük sohbet içerisinde değil de bir niyetimiz varsa ve onunla ilgili konuşacaksak, yıllardır hani iletişim eğitimlerinde de anlatılan o yöntem, sandviç yöntemi. Söylemek istediklerine dair hani genel olarak bir hal hatır sorma, nasıl olduğu, diğeriyle ilgilenme, olumlu bir şeyler konuş. Sonra seni rahatsız eden, sandviçin malzemesi, seni rahatsız eden şeyi söyle ya da söylemek istediğin, gündeme getirmek istediğin konuyu. Sonra konuşmayı tekrar olumlu hisler yaratacak biçimde bitir. Mesela böyle bir yapı olabilir.
Ekmek arası peynir.
Evet işte,
Ama
evet.
buna bir ekleme yapayım. Bu yöntemin çok etkili olmadığı bulunmuş. Çünkü pek çok insan o ortadaki peynir dilimini değil, sona eklenen olumluyu hatırlayarak o diyalogdan çıkıyormuş ve aslında mesajı beklendiği gibi almıyormuş.
Bence o yöntemin etkililiği değil de o diye böyle aradaki malzeme peynirden kaçmak olabilir. İnce malzemeden kaçmakla ilgili olabilir
Yeterince
o.
peynir koymadıysa,
Koymadıysa, ince ince dilimlediyse ya
değil mi?
yani orada mesai geçirmiyorsan
Kandilci
tabii bazen
olabilir.
boşta çıkıyor.
Olabilir, olabilir. Benim sohbetini, konuşmasını beğendiğim insanlarda kişisel bir renk var. Kendini açıyor, olaylara kişisel olarak bir bakış açısı getiriyor. Ne hissettiğinden bahsediyor. Temel ihtiyaç bence duygu. Çünkü herhangi bir şeyin bize nüfuz edebilmesi için Zeynep, duyguya ihtiyaç var. Duygu her şeyde maya. Mesela insanlar ticarete atılıyorlar. Kemer yapacak. Kemer ya, pantolonumuz düşmesin diye taktığımız aparat. Öyle bir hikaye yazıyor ki, plazada çalışırken bir gün bu hayatın bana göre olmadığını fark ettim. Ve hayata tutunacak bir şey aradım. O da bizi tutan şeydi. Kemer. Ona bir hikaye
Güzel mi
yazıyor.
yazdı şu an bunu?
Evet.
Güzel.
Aman ne var? Yazılır ki böyle şeyler yani. Hani altı boş ama. Hani, ama okuyunca diyorsun ki vay lan, adam kemerden kendine nasıl bir hayat kurmuş ve orada bir hayranlık uyanıyor, bir saygı duyuyorsun ve orada bir duygu alıyorsun. O kemeri alırken işte beyaz bay yakalı hayatı isyan eden adamın dik duruşunu ve kendine dönüşünü takıyorsun aslında. Beni taktın, sadece bir kemer olmuyor. Hayatta da konuşmada da böyle yani. Hani birinden bir duygu alıyorsak, bize bir şey geçiyorsa oraya bakıyoruz. Berkcan arada dedi ya bu bölüme girerken, hocam hikaye anlatın, hikaye anlatın, hikaye anlatın. Niye aslında? Çocuk diyor ki hocam, o hikayedeki duyguyu seviyorum. Oradaki bilişsel faaliyetten daha çok diğerinin bana ne hissettirdiğinden hoşlanıyorum diyor yani. Ben de bu arada kaptırdım, gidiyorum.
Evet, ama güzel anlattın. Tatlı tatlı anlattın. Evet.
Anlatmaya devam edeyim yoksa bırakayım arada, sen de tatlı tatlı anlatmak ister misin? Çünkü sonra konuşuyorum. Bir de Zeynep Severler bloğu oluştu. Böyle seni
Bunu yapmayacaktık
savunan,
ama.
ha neyi
Bunu
yapacak?
yapmayacaktık.
Neyi?
Bloklaştırmayacaktık.
Bloklaştı. İşte onu yapmayalım diye. Bloklaştın beni arkadaşlar yani. Zeynep'i seviyorlar, Zeynep'e yorum yapıyorlar. Biri demiş ki 47. bölümün sonunda nihayet Zeynep Hoca'nın da bir anısına.
Anısını Zeynep Serdar Hoca sordu da dinledik.
Kardeşim ben mi engel oldum? Anlatana da anlatmam dedim
Evet.
ya. Engel mi oldum gerçekten?
Evet.
Anlataydın yani.
Evet. Şimdi tamam. Ama bir yandan şey de söyleyebilirim yani. Öyle çok hikaye anlatıcılığım güçlü değil. Dinleyen tarafta güçlü olduğu için. Ama son 2-3 bölümdür bence dengeyi kurduk,
Benim
yakaladık.
evet, benim de hikaye anlatıcılığım çok güçlü. Kardeşim hikayeye bir kaptırdık kendimizi.
Kaptır.
Sonralım ben çocukken falan Zeynep, ya o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. Çocukken hayaller kurardım. Gençken. Böyle bana birileri bir şey anlatsa, ben de dinlesem, sorular sorsam. Mesela radyoculuk yaptım, böyle televizyoncu çıraklığı falan yaptım. Orada da en sevdiğim şey soru sormaktı. Birinin hikayesini dinlemek. O kadar hoşuma gidiyor ki o hikayeleri dinlemek, yaşanmışını. Bir de bunu o içlerindeki çocuk tarafıyla onu yaşayarak, eğlenerek, eğlendirerek, oradaki komiklikleri anlatarak öyle anlatıyorlar ki kendimi alamıyordum. Keşke böyle bir işim olsa diye. Lan, oldu ya.
Oldu. Ne
Olağanüstü
güzel.
bir şey. Şimdi
Evet.
insan hikayesi dinliyorum ya.
Evet.
Üstüne de para veriyorlar. Ya vermeseler şey demem
O,
yani.
ne demezsin acaba?
Ya derim.
Dersin.
Düşündüm de derim. Şey diyeceğim. Vermeseler ya, para vermedin demem. Hani o kadar seviyorum derim ama yok, versinler. Berçin, ben de sana hikaye anlatsam, para vermesen ne dersin? Hikayeyle o destek
Zaten
olur hocam.
dinliyor işte.
Olur değil mi?
Evet, hikaye dinliyor.
Yani iki
Evet.
bölüm çekiyor. Üçüncü bölümde ama hocam diye. Peki.
Yani senin aslında şu hani anlatma halin nasıl konuşulma çok örnek oldu.
Nasıl?
Anılar anlattın, neyi sevdiğini söyledin, kişisel bir şey söyledin, bunu gülerek eğlenceli biçimde yaptın. Araya beni de kattın, soru sordun böyle mi şöyle mi diye, etkileşim yarattın. İşte aslında böyle.
Değil mi?
Böyle
Kendimi
konuşalım
de
yani.
açtım.
Kendini de açtın.
Kusurlarımı kabul ettim.
Evet. Tabii kusurları kabul ettin. Kendi üzerine şaka yaptın.
Ha.
Evet, tam böyle.
Bence hayatın lezzetli kısmı bu ya. Böyle
Evet.
karşılıklı paslaşsak, sen bana bir şey söylesen, ben sana güzel bir şey söylesem. Ben birbirimizi tanıyor olmamıza da gerek yok. Ne gülüyorsun?
Şey, pimpon olayı geldi aklıma da, hani paslaştık, pas vermiyorsunuz.
Ha.
Evet, paslaşsak, öyle
Arada
olsa,
bize de
sen bana güzel bir şey
toparsa.
söylesen. Berkcan, bu benim aklıma gelseydi keşke ne
Evet
güzel
sevgili
olurdu.
dostlar. Kendini gerçekleştirme bölümümüzün.
Evet,
Tamam. Vazımı
evet,
kestiniz ama.
evet,
Siz
evet,
devam edin o
evet.
zaman. Tamam, hadi
Yani
sen.
biraz böyle hep olumlu böyle yapsak dedik. Yani ne yapmasa çevirmek istiyorum ben de. Kelimeler bizim düşünce yapımızı belirliyor ve ilişki atmosferini belirliyor. Evin atmosferini belirliyor. O yüzden şikayet etmemek yani. Negatif biçimde konuşmamak. Hani nasıl konuşmalı, nasıl o zaman konuşmamalı. Yani şikayet eden bir tarzımız varsa oradaki o senin de bahsettiğin Duygusal atmosfer bozuluyor, gerginlik oluyor, huzursuzluk oluyor. Zaten orada da bizim bahsettiğimiz gibi esnek bir konuşma akışının olmasına imkan yok.
İmkan yok.
O yüzden şikayetten, olumsuz kelimelerden durduran, işte doğrudan hayır demek gibi, eleştirmek gibi, eleştiren, yargılayan cümlelerden, kelimelerden uzak biçimde konuşmak. Kendimizi, hissiyatımızı, duygumuzu, yaşadığımızı, neye ihtiyacımız olduğunu anlatmak. Karşımızda da onu sormak. Duygusunu, ihtiyacını, yaşadığı şeyin ne olduğunu. Hani beşen bir kal demiştik geçen programda da. Aklından geçenleri anlatmak. Tabii her zaman bazen ciddi meseleler konuşuyoruz. Orada böyle kakara kikiri hali olmuyor ama bazen de konuşmanın tıkandığı yerlerde mola vermeyi de bilmek. Yanlış bir inancımız da bu. Konuşacağız, biz bu meseleyi bugün konuşacağız ve halledeceğiz. Ama böyle bir şey yok yani. Siz o meseleyi o gün konuşup hallederken konuşma bir saat, iki saat sürüyorsa siz o gerilimi taşıyamazsınız. Zaten duygusal beyin iyice aktif olur ve orada iyice çıkmaza girer. Yani biraz konuştunuz, ben seni anladım, sen beni anladın. Orada bir şey oldu, bir noktaya gelinemedi. Fark edin yani. Bundan sonra devam edersem yükselerek devam edeceğim. O zaman neye ihtiyacım var? Molaya. Hadi bir mola verelim. Ben bir yürüyüş yapayım, geleyim. Ya da bu konuyu sonra konuşuruz.
Seni destekler nitelikte bir şey söylemeye çalışacağım. Ben daha çok duygusal boyutlarını anlattım. Sen de dedin ki duyguyla aklı dengelemek lazım. O dengelemeyi yapamadığımızda terazi böyle bir sallanmaya başladığında durduralım diyorsun.
Evet, evet. Yani duygusal kısımda tam eğlenceli, kendimizi açtık, olumlu duygular ama bir süre sonra kaygı ve öfke de gelebilir. İşte o durumda da uyanık olacağız. Yani bu, yani insan zihni ve biz yetişkin olarak o konuşmanın 5 dakika sonrasını hayal edebiliriz. Yani 10 dakika sonrasında nereye gittiğini, yani bu konuşmanın. Ve ikimize de iyi gelip gelmediğini. Yani biraz molaya ihtiyacımız var sanki. Çünkü sakinken konuşursak problemleri çözebiliriz. Gerginken konuştuğumuzda problemimizin üstüne yeni problemler ekleriz. O yüzden gerginken ya da bu konu konuşulmadan bu masadan kalkmayacağız gibi kendimizi böyle bir şeye sıkıştırarak problem çözmemize imkan yok.
Evet. O kriz durumlarında daha çok yaşanıyor. Özellikle kaygılı mizacı olanların herhangi bir problemi ertelemeye hiç tahammülü yok. Onu o anda hemen çözmesi gerekiyor. Ama senin de dediğin gibi aslında o problemi çözebilecek, konuşabilecek, doğru kelimeleri seçebilecek beyninin ön tarafı aslında o anda felç olmuş halde.
Evet.
Onu kullanamazken aslında problem çözmeye çalışıyor ki bu da boş yere bir çaba.
Evet. Kaçınma modu güçlü olanlar da molaya eğilimli oluyor. Hani bunu sonra konuşuruz, sonra konuşuruz. Kastettiğim bu değil yani. Kaçınan biriyle kaygılı biri bir araya geldiğinde de o konuşmak istiyor, çözmek istiyor. Diğeri de kaçıyor. Bu sefer yeni ilişkisel bir problem oluyor. Burada
dur orada Berkcan'dan bir rövanş alayım. Bunu da Berkcan yapıyor. WhatsApp'ta yazışıyoruz ya, yanlış eksik bir şey var. Berkcan'dan hiç ses yok.
Ben yoğum.
Ben yoğum. Bu grupta değilim ki ben de. Sonra iyi bir şey yapıyor. Onu karşı bir mesaj olarak atıyor ve hocam ne dersiniz? Şöyle bir şey oldu. 166 bin olmuşuz hocam diyor. Nasıl? Bir olduk mu Berkcan?
Olduk hocam.
Olduk.
Evet. Siz bir olurken ben nerede kaldım bunu?
İşte konuşurken nerede kaldığını da unutmamak lazım.
Ya değil mi? Böyle bölüm mü yemek lazım çünkü Serdar Efendi?
Ne güzel uygulamalı anlatıyoruz ama.
Çok güzel uygulama oldu. Ama güzel bir şey söyleyecektim.
Bunu yapmayın.
Neyse, birazdan aklıma
gelir.
Evet.
Değil mi?
Ha, şeyi söyleyecektim. Sürekli gözümüzün içsel dünyamızda olması lazım. Yani bir gözümüz onda, bir gözümüz kendimizde. Ne durumdayım? Nasıl hissediyorum? Hani ben hepimiz böyle gerilime yüklenmeye başladığımızı, kaygılanmaya başladığımızı ya da birazdan ağlayacağımızı, kötü hissettiğimizi fark ederek ilerlemek, o öz şefkatteki farkındalık boyutuyla yani. Kendimizin farkında olup neye ihtiyacım varı da fark etmek, konuşma akışına olduğu gibi kendimizi kaptırmamak. Gaz fren yani. Frene ne zaman basmamız gerektiğini bir yetişkin olarak biliyor olmamız lazım. Ama o karşımızdaki kişiyle konuşmayı çocuk tarafımız yapıyorsa orada kaybolur gider. Ama yetişkin tarafımız, yetişkin modumuz ona der ki şimdi biraz durmak lazım. Bir frene basalım. Çünkü konuşmadaki amaç, mesele de ciddiyse diğerini incitmek, haklı duruma gelmek, güç savaşına o durumu döndürmek ya da haklılığımızı diğer tarafa kanıtlamak olmamalı. Bunlar olmaması için de o molalara, o frene ihtiyacımız var.
Yani doğal olmak başka, spontan olmak başka, içimizden geldiği gibi konuşmak başka, ayarsız olmak, kendini ayarlayamamak, karşıdakini incitmek başka.
Evet.
Konuşurken ağzımızdan çıkanı biz de duyacağız aslında. Evet. Biz de kaybolmayacağız orada. Ama ben senin dostunum, bak bunları sana en açık şekilde söyleyeyim diye canını yakarak konuşamayız kimseyle. Bu çocuğumuz da olabilir.
Evet. Hani
nezaketten ödün veremeyiz. Diğerine nazik davranmamız aslında bize de nazik davranılmasının bir yoludur. Ha, diğeri bunu tercih etmiyorsa o zaman onun artık nasıl iletişim kuracağımıza biz karar veririz.
Hı hı.
Ama aklımızı ve kalbimizi göz önünde tutarak konuşacağız yani,
evet,
orada.
Evet.
Hem dengeyi kaçırmayacağız,
hı hı.
hem kendimizi açacağız. Ama diğeri bunu incitmeye başladığında da sınır çizmeyi becereceğiz aslında.
Evet. Yani bir durma noktamız olacak yani.
Olmalı.
Evet. Durma noktası olmadığı noktada işte savaş kaç moduna girmiş oluyoruz. O girdapta kayboluyoruz ve karşıdaki kişi tabii ki inciniyor. Ama bazen ağzımızdan diğerini inciten bir şey çıkabilir. Orada da farkındalık. Ya az önce bunu söyledim ama bu seni incitti herhalde. Niyetim o değil, dil diye. Hakimiyeti kaybetmemek yani.
Aslında çok doğru kelime, hakimiyet. Diyaloğu, ortamı, diğerini yönetmeye, oraya hakim olmaya çalışmak yerine kendine hakim olmayı becersen sohbet çok daha doğal bir akışta oluyor.
Akıştı.
Bir de şeyler var ya, böyle konuşurken hani araya girmeye çalışıyorsun, sesini yükselterek kaldığı yerden devam etmeye çalışıyorsun. Zihninde bir cümleyi kurmuş olman demek, mutlaka o cümleyi sonuna kadar dışarıda da dilinle de ağzınla da kuracaksın demek değil. Bırak zihninde kalsın, her aklına geleni söylemek zorunda değilsin. Bir es ver, ara ver. Bazen Zeynep, düşünce ve hissediş biçimimiz konuşmamızı etkiliyor. Ama bazen de konuşma biçimini değiştirdiğinde de düşünce biçimin ve duygu biçimin değişiyor. Daha sakin konuşmaya başladığında, daha sade konuşmaya başladığında, daha yavaş, daha hissederek konuşmaya başladığında zihnin de aslında yatışıyor.
Evet. O yüzden kelimeler bakışımızı da belirliyor, hızımızı da belirliyor, değil mi?
Evet.
O tempo da belirliyor. Evet.
Bazılarının hayatla ilişkisi konuşma üzerinden, bazılarınınki dinleme ve gözleme üzerinden daha çok dünya ile bir ilişkisi
Evet.
var. Sen hangi gruptasın?
Tabii ki.
Konuşma.
Tabii ki.
Konuşma. Son
tabii,
bölümlerde
tabii.
Gördüğümüz kadarıyla konuşmaymış meğer. Sen bunu
evet.
Şimdi keşfetmişsin.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ben de hep dinleme ve gözlemeyi tercih ederim.
Gerçekten.
Evet. Çok içe dönük bir tarafım vardır.
Bu sahne katıyor.
İnsanları izleyebiliyorum. Duruyorum, düşünüyorum.
Ağzına hiç yakışmıyor bu cümleler zaten.
Çok isterdim ama.
Evet.
Daha iyi bir dinleyici olabilmeyi çok isterdim yani. Burada da kendim bir psikolojik danışman olarak bu kadar kötü pazarlıyor olmam. Bana geleceksiniz ama ben sizi
dinleyemeyeceğim.
Vallahi öyle değil. Burada daha iyi dinleyeceğim yani. Nasıl etkiliyor hayatla ilişkiyi? Sen daha çok dinleyen, duran, bakan, gözleyen gruptasın. Hayatla nasıl etkiliyor ilişkini?
Daha sakin bir hayat. Tetiklenmelerin de daha az olduğu bir hayat. Daha yumuşak. Ama şey de oluyor, böyle oradasın buradasın gibi de değil de artık insan karma bir şeye dönüyor artık, hani orta yaşlarda.
Denge mi?
Dengeye ulaşıyor artık yani. Hmm. Hani terazi dengesi bir tık oluyor. Yoksa hani bir bu uçtasın ya da oradasın gibi bir şey olmuyor. Hani konuşkan olmak, sohbet etmek, eğlenmek. Çünkü öyle taraflarımız da var, hepimizin de var. Senin için de geçerli bu yani.
Evet.
Dinleyen, anlayan da bir tarafın var. Bir dengeye ulaşıyoruz. Bu harmoniyle bir Zeynep oluyor ve bir Serdar oluyor. O yüzden böyle sorulara cevap vermek zor oluyor benim için. Sanki sadece bir diğer uçtaymış gibi, ama bu dengeye ulaşıyor diyebilirim.
Aslında
yani.
Bu soruları sorarken beklediğim cevap bir uç tercih etmen değildi. Aslında böyle bir dengeyi bulma.
Evet, dengeyi bulma hali oluyor. Evet. Bu da güzel bir bütünleşme oluyor. Çünkü sadece dinlemeyle ya da sadece iç gözlem dengeli değil yani.
Değil mi?
Ama ruh sağlığı dengeyi gerektiriyor. Esnekliği ve dengeyi gerektiriyor.
Ben çocukların konuşma biçimlerini çok beğeniyorum. Çok doğallar, çok rahatlar, akıllarına geleni soruyorlar, bilmediklerini gizleme eğilimleri yok. Komikler ya da komik duruma düşmekten çekinmiyorlar. Çocuklarla çok sohbet, özellikle duygusal olgunluğu yüksek çocuklarla sohbet çok tatlı oluyor. Yetişkinler gibi gözetmeleri gereken bir sürü norm yok. Aman akıllı görüneyim, aman kibar olayım, aman şöyle olayım, aman böyle olayım. Spontanlık o konuşmanın rengini de çok başka bir hale getiriyor, değil mi?
Evet, evet, evet. Yani çok ciddi olmamak, hep iş konuşmamak, hep şikayet etmemek.
O ciddi olmamak mı Zeynep? Böyle bir ciddiyet mümkün değil mi?
Yani hani anladın sen de, hani o ciddiyet yani.
O ciddiyet.
Evet, o sıkıcı ciddiyet. Evet, sıkıcı ciddiyet.
Sıkıcı olmamak.
Sıkıcı yani. Olmamak yani. Her şeyi böyle büyük meseleler gibi, büyük kelimelerle, büyük cümlelerle, ne oldu inanamazsınlarla yani, çok büyük büyüklerle. Hani biraz böyle herkesin tarzı ve kimliği tabii ki var ama hayata hep o büyük yerden bakmamak yani. Biraz sadeliydi hani denge, biraz sadeliydi. Hayatın içine konuşma diline almak, söylenmemek.
Ne güzel söyledin. Sadelik ne kadar etkili oluyor değil mi? Konuşmanın hattını belirlerken.
Evet. Hani etkileme çabası içine çok girmemek. O sadelik zaten çok etkileyici. Yani bunu benim de kendimde, işte çocuklarda, kızlarımda, seanslarda gördüğüm şeyde esas etkileyici olan o sadelik oluyor aslında. Sadelik içe kaçmak, kapanmak, kaçınmak değil. Sadelikle orada olmak etkileyici oluyor. Hani böyle biraz da bunu deneyimlemek. Tek tip insan olmayacak elbette ama olmayan tarafları da konuşmaya, iletişim tarzımıza biraz eklemek. Biraz zaten mizaçla da gelen ya da öğrendiklerimize gelen bir şey de var. Sonra o harmoni sizin kimliğinizi, dengeli kimliğinizi herkesin yaratmış olacak.
Anlatacak hikayesi olmayanlar ya da böyle entelektüel kalibresi çok büyük çaplı olmayanlar ama sahnede olmayı sevenlerin böyle fazlaca sıfat kullanma, fazlaca yüksek sesle konuşma, yüksek güçlü sıfatlarla konuşma gibi bir tavrı oluyor. Hem sahneyi seviyor ama altını dolduracak yapı da yok orada. O zaman işte o şov başlıyor ama çok renkli bir sahne yok orada.
Hı.
Onun yerine aa öyle mi ben hiç bilmiyorum bunu dese bence çok daha orijinal biri olacak
Evet.
yani.
Evet.
Daha doğal,
Hı.
daha orijinal. Bilmiyorum, bence en orijinal cevaplardan biri ki bizde bu orijinallik çok sık rastlanılan bir şey değil.
Değil, evet. Hı.
Nasıl toparlarsın konuşmayı böyle bir ders sonu, ders toparlaması gibi okulda yapsaydın?
Dinlemeyi
nasıl?
Ben toparlamıştım. Yani
Konuşmayı
sen topar.
toparla. Aslında konuşmayı da toparlayacak kişinin dinlemeyi iyi bilen birinin olması gerekiyor. Yani çünkü konuşmaya daha çok odaklanan biri bu tür detayları da çok atlıyor. Yapamadıklarımdan toparlayayım. Dur buldum şimdi yani. Daha doğrusu hayatım boyunca yapmaya uğraştıklarımdan anlatayım. Bir, akışta çok kaybolma. İki, gerçi geçen sefer şeyi anlattık. Üç maddelik listeler, dört maddelik listeler derken kendimiz bir liste çıkarmaya başladık yani. Şöyle anlatayım. Ben akışta artık çok kaybolmamaya, söylediğim her şeyin diğeri tarafından da kabul görebileceği zannına kapılmamaya, beklemeye, her aklıma geleni söylememeye, diğerini de duymaya çalışıyorum. Daha nazik olmaya çalışıyorum. Böyle anlattığı her şeyle böyle bir hareketlenmemeye çalışıyorum. Çünkü onun söylediği her şey benim aklıma başka bir hikaye, başka bir olay, başka bir durum, başka bir mesele getiriyor. Bunları yapmamaya çalışıyorum. Bazen yorumlar geliyor. Benim iyi bir dinleyici olmamamla ilişkili. İşte Zeynep'e çok fırsat vermememle ilişkili burada. Arkadaşlar öğreniyorum. Ben 49 yaşındayım ve sonuna kadar da öğrenmekten vazgeçmeyeceğim. Yapabildiğim yerler oluyor, yapamadığım yerler oluyor. Ama bunları bu programı yapma sebeplerimizden birisi de bu. Öğrenmeye devam etmek.
Evet. Tabii bizi çok geliştiriyor. Burası da geliştiriyor. Hem ilişkimizi farklılaştırıyor. Hem kendimizi geliştirme fırsatı oluyor. Ben de o zaman kendimle ilgili o deneyimden yola çıkarak birkaç bir şey söyleyebilirim. Konuşmanın, söz hakkının verilmesini beklemeyin. Anlatın. Kendinizden haberdar edin. Konuşacak ilginç konularınızın, mevzularınızın olması gerekmez kendinizi ifade etmek için. kendinizle ilgili yaşadıklarınızı anlatmak zaten çok biricik yapar konuşmanın içeriğini. Böyle çok şen şakrak olmayabilirsiniz, daha dışa dönük olmayabilirsiniz. Ama bu sizin bir sadelikle konuşamayacağınız anlamına gelmez. İçsel dünyaya çok gömülmeyin. Biraz öyle olabiliyor kaygılı yapıda. İçsel dünyaya çok gömülüp ne desem, nasıl olsa, nereden başlasak diye konuşmaya bir başlayın. Konuşmakta zorlananlara bir önerim de, bir yapacağınız konuşma öncesinde bir mevzu varsa eğer, bir düşünce akışını zihninizde belirlemeniz, gerekirse de yazmanız. Bazen heyecandan ve kaygıdan söyleyeceklerimizi unutabiliyoruz. Birkaç anahtar kelimenin zihnimizde ya da bir kağıtta olması özellikle zor bir konuyu konuşurken size yardımcı olabilir.
Evet. Tatlı dilli olursa, gönül alıcı olursa konuşmak ne kadar güzel, değil
güzel,
mi?
Güzel, evet.
Ne güzel. Etrafınızda, hayatınızda tatlı tatlı konuşacağınız, gönlünü alarak konuşacağınız, sizin gönlünüzü alan bir şekilde konuşacak insanlar olsun, böyle bir hayatınız olsun. Şimdiye kadar olmadıysa bundan sonra olsun. Bundan sonrasını nasıl inşa edebileceğimize bakalım. Biz de burada idealize ettiğimiz her şeyi kucağımızda bulmadık. Kendi hayatımızda uğraşarak inşa ettik. Siz de yapabilirsiniz. Bundan sonrası daha kolay. Geçmiş daha zordu. Şimdi daha büyüksünüz, daha yetişkinsiniz, daha güçlüsünüz. Hayatınızı kontrol edebilme beceriniz var. Bizim de burada olma sebebimiz bu. Bu mücadelenizde, bu uğraşınızda bir el verirsek ne mutlu bize. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınıza anlatmayı unutmayın. Burada daha çok büyüyen, daha çabuk büyüyen bir aile olalım. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu haftayı yine bir hani seans ödevi gibi belki değerlendirebilirsiniz. Daha doğal, daha sade, daha kendi olarak ve daha canlı konuşma deneyimlerini yaratın kendinize. Sohbet fırsatları yaratın çevrenizdeki kişilerle. Çünkü konuşmak da bir beceri, dinleme gibi. Siz bunu yaptıkça bu becerileriniz de güçlenmiş olacak. Serdar'ın dediği gibi size bu gelişimde, öz farkındalıkta, kendini keşifte eşlik edebildiğimiz için biz de çok mutluyuz. Niyetimiz ve amacımız buydu. Amacımıza ulaşmış olmak bizi de çok tatmin ediyor. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.